Amos 2. bölüm 4. ayet. Rab şöyle diyor. Yahudaların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Reddettiler yasamı. Kurallarıma uymadılar. Yalancı putlar saptırdı onları. Atalarının da izlediği putlar diyor. Yahudaların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler diyor Rab. Tanrı onların suçlu olduğu pek çok günahı sayabilirdi. Ama en büyük günahları şuydu. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar, yalancı putlar saptırdı onları, atalarının da izlediği putlar diyor. Bu Yeşaya, Yeremya ve Hezekiel adlı peygamberlerin birkaç sayfada söylediği Tanrı'nın güneydeki krallığı yargılayacağı mesajını çok kısa ve öz bir şekilde bildirme biçimidir. Tanrı onları neden yargılayacaktı? Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediler. Tanrı'nın yasasını küçümsediler. Yahuda Tanrı'nın yasasına sahipti ve onu küçümsedi. Yeruşalim'deki tapınak bile oradaydı. Bu yüzden Tanrı onları şimdi yasaya göre yargılayacağını söyler. Amos 2. bölüm 5. ayette bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını der. Diğer peygamberler gibi Amos da tekrar tekrar ateşle yargılanma olacağından söz etmektedir. Nebukadnezar kente saldırdığında Yeruşalim'i resmen yakıp kül etti. Taşlardan başka hiçbir şey kalmamıştı. Ki o bölgede çok da bol taş vardır. Ahlaksızlık ve küfürden ötürü Yeruşalim üzerine gelecek yargıdan bahsediyor şimdi Amos. Amos'un bu mesajları Beytel'deki kuzeydeki krallık içindir. Bunu hatırlamalıyız. Kralın tapınağında konuşmaktaydı. Bence konuşmak için ayağa kalktığı her seferinde konu olarak bu uluslardan birini ele alıp Tanrı'nın o ulus üzerine gelecek yargısını bildiriyordu. Şimdi Yahuda hakkında konuşmuştu ve bu kendilerine epey yakın olan bir yerdi. Yahuda'nın sözü edildiğinde birkaç kişi oturdukları yerde kıvranmış olabilir. Ancak kuzeydeki 10 oymakla güneydeki 2 oymak zamanın büyük bir çoğunluğunda birbiriyle savaş içerisindeydi. Müttefik oldukları birkaç zaman oldu ama bu sadece ortak bir düşmanı olan korku ve birlik olma ihtiyacından ötürü olmuştur. Zamanın büyük krallıklarına yargı mesajını verdiğinde herkes oradaydı ve herkes onun mesajına amin dedi. Tanrı'nın Yeruşalim ve Yahuda'yı yargılaması gerektiğine katılıyorlardı. Ama ya kuzeydeki krallık? 2. ayetten itibaren kuzeydeki krallıktan söz edecektir bu peygamber. Beytel kralın tapındığı kentti ve bu adam kralın tapınağında konuşuyordu. Amos onları yüreklerinden vurmaya çok yaklaşmıştı. Başkalarının içine burnunu sokmaya artık başlayacaktır. Bir pazar günü çeşitli günahlardan söz etmeye başlayan bir vaizden söz edilir. Sarhoşluk günahından söz etti ve toplulukta oturan bir kadın yüksek sesle amin dedi. Sigara konusundan söz etti ve kadın bundan ötürü de yüksek sesle amin dedi. Ama tütün çiğnemekten bahsetmeye başlayınca kadın ağzındaki tütün tutamını diğer yanağına aktararak şimdi vaaz vermeyi bırakıp başkalarının işine karışmaya başladı diye homurdanmıştı. Amos şimdi onların işlerine burnunu sokmaya başlayacaktır. Önündeki topluluğun günahından söz etmeye başlar. Mesajı artık Maoğulların günahları hakkında değildir. Bunun yerine kuzeydeki krallığın günahları hakkında konuşacaktır. Onlar da Tanrı'nın yasasına sahiptiler ve Tanrı'nın buyruklarını çok iyi biliyorlardı. Şimdi Amos'un sözlerine kulak verin. Amos 2. bölüm 6. ayet. Rab şöyle diyor. İsraillerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar. Size şunu söylemek istiyorum ki ben Rab şöyle diyor diyemediğim sürece kürsüye çıkıp konuşmaya hiçbir hakkım olmadığını düşündüm. Tanrı sözünün söyledikleri kürsüden verilen her hizmetin temelini oluşturmalıdır. İsraillerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler diyor. İsrail'in birçok suçu vardı ama Amos daha sonra bunları söyleyecektir. Musa'nın yasasına da değinecektir. Yahuda'ya yaptığı gibi 10 emri ele almayacak. Bunun yerine Musa'nın insanın günlük yaşamıyla ilgili yasalarını ele alacaktır. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar diyor. Kuzeydeki oymaklar Musa'nın yasasına sahiptiler ama etraftaki ulusların işlediği günahların aynılarını hatta daha fazlasını kendileri yapıyordu. İşin aslı Tanrı'nın o diyardan kovduğu kişiler İsrail'in şimdi işlemekte olduğu günahların aynısını işlemekten suçluydular. İlk olarak fakirlere kötü davranılmasını görüyoruz. Amos'un fakirler hakkında çok şey söylediğini göreceğiz. Amos 4. bölüm 1. ayette "Ey sizler Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere" der. Ve Amos'a kulak verdiğimizde Amos 5. bölüm 11. ayette "Yoksulu ezdiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz" der. Peygamberleri çalışırken fakirlerin İsa Mesih'in egemenlik sürdüğü zamana kadar bu dünyada adalet görmeyeceklerini ve kendilerine adil davranılmayacağını tekrar tekrar görmekteyiz. Fakirlerin tek umudu Rab İsa Mesih'tir. Günümüzde dünyanın her yerinde, özellikle de süper zengin ülkelerdeki siyasetçiler, efendim biz başa gelirsek dünyadaki açlığı, fakirliği kaldıracağız diye oy topluyorlar. Evet, birçok iyi iş yapanlar var. Ama genelde tüm söylevler tam bir fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. Çünkü gerçekten bu siyasetçilerin genelde çoğunluğu zengin insanlar. Gerçek anlamda tok olan, aç olanın halinden ne kadar anlayabilir ki? Sizinle açık konuşayım. Böyle insanlar fakirleri anlayamazlar. Bir gün fakirlere adalet getirecek birisi, İsa Mesih'in olacağından ötürü çok minnettarım. Tanrı ulusları fakirleri ezdikleri için yargılayacaktır. Bu konuda bir sürü yasa verildi ama ben sadece bir tanesini burada size aktarmak istiyorum. Yasanın tekrarı 16. bölüm 19. ayet. Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi kayırmayacaksınız. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder. Haklıyı haksız çıkarır. Tanrı bu yasayı fakirleri korumak için koydu. O zamanlarda bir adam tamamıyla masum olabilir ama hasmı masanın altından yargıca bir rüşvet vererek kendi lehine bir karar çıkartabilirdi. Bu arada bu uygulamanın modası günümüzde de geçmiş değildir. Başka modalar geçer ama bu moda geçmemiştir. Para belirleyici etken olduğu sürece fakirlerin adalet bulması zor. Amos kendi zamanında çok uygun olan bir sorundan, bir çift ayakkabının bile adaleti saptırıp fakirlerin ezilmesine neden oluşundan söz etmektedir. Amos 2. bölüm 7. ayette, onlar ki yoksulun başını toz toprak içinde çiğner ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler diyor. Onlar ki yoksulun başını toz toprak içinde çiğner diyor Tanrı. Bu birçok anlama gelebilen bir sözdür ama ben şahsen bu bencil, açgözlü ve zengin hakimlerin fakirlerin yas tutarken başlarının üzerine dökebilecek toprakları olmasına bile izin vermedikleri anlamını çıkartıyorum. İnanın günümüzdeki putperestlik de bu açgözlülüktür. Tanrı bundan ötürü ulusları yargılayacağını söyler. Ve mazlumun hakkını bir yana iterler diyor. Adalet mazlumların aleyhine çarptırılıyor. Neden? Çünkü mazlumların sesi çıkmıyordu. Gıcırdayan tekerlek yağlanır diyen eski bir söz vardır ve doğrudur. Günümüzde yumuşak huylular yeryüzünü miras alamamaktadırlar. Yeryüzü kötü olanlar ve ele geçirebilecekleri her şeyi kavrayanlar tarafından miras alınıyor. Fakir ve yumuşak huylulara İsrail'de adaletle davranılmamaktaydı. Günümüzde de dünyanın hiçbir yerinde onlara adaletle ne yazık ki davranılamıyor. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler. Amos belli ki fahişe olan bir kızdan söz eder. Hem baba ve hem de oğul kendisiyle yatmışlardı. Tanrı zinanın kendi kutsal adını kirlettiğini söyler. Günümüzde güya yeni ahlak dediğimiz şeyin hiç de yeni olmadığını size söylemek istiyorum. İsrail bu yeni ahlakı uyguluyordu ama Tanrı bundan nefret ettiğini söylüyor. Tanrı'nın bu konuda koyduğu yasalara karşı geliyorlardı. Amos'un popüler olmayacağını görebiliyoruz. Fakirlerin tarafını tuttu ve kötülüğü kınadı. Adaletsizliği kınamıştı. Fakirlere haksız davranışı ve ahlaksızlığı kınadı. Amos 2. bölüm 8. ayette her sunağın yanına rehin alınan giysilerinin üzerine uzanır, tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler der. Her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanıyorlardı. Tanrı'nın bu konuda çok güzel bir yasası vardı. Yasanın tekrarı 24. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle der. Eğer yoksul biri ise onun rehini elinde olduğu sürece yatağa girmeyeceksin. Ondan aldığın giysiyi gün batımında ona kesinlikle geri vereceksin ki onunla yatabilsin. O da seni kutsayacak. Bu yaptığın Tanrı'nın Rabbin önünde sana doğruluk sayılacak der. Çok fakir bir adamın borç aldığı küçük bir miktar paraya karşılık rehin vermek için üzerindeki paltodan başka bir şeyi olmazdı. Ve ısınmak için de buna ihtiyacı vardı. Tanrı onu rehin olarak alabilirsiniz ama güneş battığı zaman onu ona geri verin ki geceleyin uyurken üşümesin diyor. Tanrı şimdi İsrail'in bu yasaya karşı geldiğini ve bu konuda da kendisine itaat etmediğine işaret eder. Günümüzde yasalarımızın ne kadar adil olduğundan söz ediyoruz ama bütün bir ailenin fakirliklerinden ötürü kiralarını ödeyemedikleri için evlerinden çıkartılmasına da izin veriyoruz. Dostum Tanrı sözünün fakirler hakkında söylediği çok şey var. Her sunağın yanında diyor. Tanrı İsrail'e sadece bir tek sunak vermişti ve bu sunak da Yeruşalim'deki tapınaktaydı. Bu onların putperestliğe gittiklerini ve birçok sunağın olduğunu ortaya koymaktadır. Tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler diyor. Onların sarhoşluğu burada kınanmaktadır. Amos 2. bölüm 9. ayette ama ben onların önünde Amorluları yok ettim. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum der. Yahuda'daki çölde bulunan Tekoa'dan gelen bu köy vaizinin renkli ve mecazi konuşma biçimine dikkat edin. Tanrı Amos aracılığıyla Amorlular hakkında sedir ağacı kadar uzun boyluydu. Meşeler kadar kuvvetliydi ama ben onu yok ettim, yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum demektedir. Yeşu 24. bölüm 8. ayette şunları okuyoruz. Sonra sizi Şeria Irmağı'nın ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim. Günümüzde artık hiçbir Moğol olmadığını daha önce söyledim. Ve en son ne zaman bir Amorlu gördüğünüzü de merak ediyorum. Tanrı ta o zamanlar İbrahim'e seni şimdi o diyara koyamam. Çünkü diyarda Amorlular var ve onların kötülük kasesi henüz dolmadı. Onlara bana dönmeleri için işledikleri büyük ve çirkin günahlardan dönmeleri adına bir fırsat tanıyacağım demiştim. Siz bana ama bu putperest uluslar Musa'nın yasasına sahip değildi ve yaptıklarının yanlış olduğunu bilmiyorlardı diyebilirsiniz. Elçi Paulus Romalılar 2. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bu soruyla ilgili ilginç bir bildiride bulunur. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işleyenler değil yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar der. Peki ama Musa'nın yasasına sahip olmayan diğer uluslar neden kendilerini adam öldürmekten, yalan söylemekten, hırsızlık etmekten alıkoysunlar diye sorabilirsiniz. Elçi Paulus sözlerine devam ederek Romalılar 2. bölüm 15. ayette bunu yanıtlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur der. Sizlerin ve benim birer vicdanımız var ve 10 emri hiçbir zaman duymasak bile vicdanlarımız bizi ya suçlar ya da rahat bırakır. Ya suçluyum deriz ya da suçluluk duygusundan özgür oluruz. İnsana doğru ve yanlışı birbirinden ayırma hissi verilmiştir. Tanrı Amorluları bunu temel olarak yargılamıştı çünkü Amorlular günahlarını sürdürmekteydiler. Tanrı İbrahim'e Amorluların kötülük kasesi dolana dek senin soyunu 420 yıl boyunca Mısır'a koyacağım demişti. En aşırı liberallerin bile Tanrı'dan Amorlulara tövbe etmeleri için 420 yıldan daha fazla bir fırsat tanımasını isteyeceğini düşünmüyorum. Ben şahsen Rab'be katılıyorum. Bir ulusa ne yapması gerektiğine karar vermesi için 420 yıl verdiğinizde ona yeterince uzun bir süre tanımış olursunuz. Ve Amorlular Tanrı'ya dönmediler. Yeşu Şeria nehrini geçtiğinde Amorluların diyarına geldi. Eriha Amorlulara ait bir kentti ve fahişe Rahav Amorluydu. O kentte sadece fahişe Rahav ve ailesi yok edilmedi. Moğollar yok edildiler ama Moğollu Rut İsa Mesih'in soy ağacındandır. Amorlular da o zamandan beri yok edilmiş bir ulustur ama fahişe Rahav da Mesih'e giden soydadır. Tanrı İsrail'e Amorluları sizin şimdi işlediğiniz günahlardan ötürü yargıladım. Sizlere yasamı verdim ve sizler de ona karşı geldiniz demektedir. Amos 2. bölüm 10 ve 11. ayetlerde sizi Mısır'dan ben çıkardım. Amor topraklarını sahiplenesiniz diye. Çölde 40 yıl size yol gösterdim. Oğullarınızdan peygamberler, gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım. Doğru değil mi ey İsrailliler? Rab böyle diyor der. Tanrı diyarda bana hizmet etmenizi istedim. Gençlerinizi bana hizmet etmek üzere peygamberler ve adanmış kişiler olarak yetiştirmenizi istedim der. Ama ne oldu? Amos 2. bölüm 12. ayet. Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz ve peygamberlere peygamberlik etmeyin diye buyruk verdiniz der. Adanmış kişi kendini Tanrı'ya adamak için gönüllü olarak yemin eden bir İsrailliydi. Adanmış olan bir kişinin eski çeviride bir nezirin yapmadığı 3 şey bulunurdu. İlk olarak saçını kesmezdi. Neden? Çünkü Paulus bir erkeğin saçının uzun olmasının kendisini küçük düşürdüğünü 1. Korintliler 11. bölüm 14. ayette söyler. Bu adanmış kişiler utanca katlanmaya razı oldukları için saçlarını uzatıyorlardı. İkincisi adanmış kişiler şarap içmezdi ve asmanın hiçbir ürününe dokunmazlardı. Üzüm ya da kuru üzüm yemezlerdi. İsrailliler bir adanmış kişiye şarap verdiklerinde onun yeminini bozmasına neden olmaktaydılar. Adanmış kişi ayrıca ölü bir bedenine dokunamazdı ve ölü bir bedeninin yakınına dahi gidemezdi. Sevdiği birisi öldüğünde cenazesine gitmezdi. Bu onun Tanrı'yı hayatında ilk sıraya koyduğuna işaret ederdi. Ve peygamberlere peygamberlik etmeyin diye buyruk verdiniz diyor. Halk peygamberlere sizi dinlemek istemiyoruz, sizden mesaj duymak istemiyoruz diyordu. Tanrı'nın peygamberlerini dinlemeyi reddettiler. Şimdi size kendi ulusumuzdan bir benzerlik aktarayım. Bizler Roma İmparatorluğu'nun çökmeden önce yaptıkları şeylerin aynısını yapıyoruz. Roma İmparatorluğu dışarıdan yok edilmemişti ve ben Amerika'yı yok etmek için Kuzey Kutbu'ndan bir saldırı geleceğine de inanmıyorum. Ben her ulusu yok edecek saldırının günümüzde yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum. Bu propagandalar sayesinde bizler çok sofistike, çok ileri bir ulus olduğumuza ve bize hiçbir şey olmayacağına ikna oluyoruz. Ama gerçek şu ki tarihteki herhangi bir ulus kadar hızla çökebiliriz. Saygın bir politikacının söylediği gibi bu ulus geçtiğimiz 10 yıl içinde kurulduğu zamandan bu yana gerilediğinden daha hızlı gerilemiştir. Bence bu doğru bir gözlem. Bizleri bir ulus olarak çökerten iki şey olabilir. Bunlardan birisi sarhoşluk ki ülkemizdeki alkoliklerin sayısı insanı şok edecek düzeydedir. İkincisi ise can alıcı trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu alkollü sürücülerin yol açtığı kazalardan olur. Buna karşın bu konuda konuştuğumuzda eleştiriliriz. Uyuşturucu hakkında yasalar yapıyoruz ve bu yasalara katılıyorum. Ama peki alkol ne olacak dostum? Alkol bir ulus olarak bizi yok eden şeylerden birisi olacaktır. Günümüzde bizi niteleyen şeylerden bir tanesi Tanrı sözünü dinlememiş olmamızdır. Liberal vaizler popüler vaizlerdir. Televizyonda bir vaizin düşüncesini duyacaksak bu vaiz genelde kutsal kitaptan sapmış, sulandırılmış hikayeler anlatan liberal bir vaiz olmaktadır. Geçen gün televizyonda kürtaj hakkında bir panel izledim. Bu panele bir de vaiz davet etmişlerdi. Tahmin ettiğiniz gibi kutsal kitaptan sapmış liberal bir vaizdi. Kadın hakları hakkında bir tartışma da izledim. Yine konuşan böyle bir vaizdi. Kutsal kitabı öğreten bir vaizi Tanrı'nın bu konuda ne söylediğini sormuyorlar. Buna karşın din özgürlüğünden de söz ediyoruz. Bizim gibi Tanrı sözünü bildirmeye çalışan birkaç zayıf vaiz olmasa ülkemizde Tanrı'nın sesi işitilmeyecek. Günümüzde bizi niteleyen şeylerden bir tanesi Tanrı'nın sözünü dinlemeyişimizdir diyorum. Aynı şey İsrail'de de gerçekleşti. Amos seçilmiş ve adanmış olanlara şarap verip onun yeminini bozmasına neden oluyorsunuz ve onu Tanrı'dan döndürüyorsunuz. Ve peygamberlere peygamberlik etme diyorsunuz. Böyle konuşma diyorsunuz dedikleri için yargının önüne gelirler. Onlar diyorlardı ki bizi pohpohlayan kendimizi iyi hissettiren şeyleri duymak istiyoruz. Amos 2. bölüm 13. ayette tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse işte ben de sizi öyle ezeceğim diyor Tanrı. Bu ayeti yorumlamanın farklı biçimleri vardır. Hatta onu çevirmenin değişik biçimleri de bulunur. Benim kullandığım çeviride tahıl yüklü arabanın ezildiği gibi ben de sizin altınızda öyle ezildim demektir. Bazı kişiler Tanrı'nın bir araba gibi ezilmesinin saygısız bir düşünce olduğunu düşünüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum. Tanrı burada sizler beni zor bir duruma soktunuz. Sizler benim halkımsınız. Ben sizi bu diyara getirdim ama oraları ben kovdum. Şimdi ise sizler onların işlediği günahların aynısını işliyorsunuz der. Siz benim halkım olduğunuz için gözlerimi sizin günahınıza karşı kapatmamı mı bekliyorsunuz? Tahıl yüklü bir araba gibi beni eziyorsunuz diyor. Amos 2. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. Hızlı koşan kaçamayacak. Güçlü gücünü gösteremeyecek. Yiğit canını kurtaramayacak. Okçu yerini koruyamayacak. Ayağı tez olan uzaklaşamayacak. Atlı canını kurtaramayacak. En yürekli yiğitler bile o gün silahlarını bırakıp kaçacak. Rab böyle diyor der. Bu ayetin Amos'un peygamberliğinin ilk ayetinde söze edilen depremden söz ettiğine inanan yorumcular var. Ben buradan depremle ilgili bir ima çıkartamıyorum. Burada söylenmek istenen şudur. İsrail kuvvetli bir ulustu. Tanrı düşmanları dışarıda tuttu ve kimse gelip onların topraklarına saldırmadı. Şimdi her şey kentin duvarları bile yıkılıp dökülüyor. Düşman girmiş ve kuvvetli olan artık yıkılmıştır. Birçok ülke ne olduğu hakkında biraz oturup düşünmelidir. İki dünya savaşında milyonlarca insan öldü. Birçok ülke başka ülkelerin güya icabına baktı. İnsanlar Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını düşündü. Çünkü bazı ülkeler atom bombasına sahipti. Sonra atom bombası atıldı. Yine on binlerce insan yaşamını yitirdi. Kimseyi suçlamaya çalışmıyorum ama gelişmiş ülkelerinde bundan bir ders almasını umuyorum. Kimse zafer kazanmadı. O küçük denilen düşman hiçbir zaman boyun eğmedi. Sadece insan acı çekti. Bu nedenle gözlerimizi kapayacağımız yerde uyanmalıyız. Tanrı'nın kötülük edenleri çökerttiği gibi bizleri de çökerteceği gerçeğine dikkatimizi yöneltmemiz gerekir. Tanrı İsrail'e zayıflıyorsun ve sizi yargılamaya başladığımı anlamıyorsunuz demişti. Bu Amos'un mesajıydı ve insanların onu kentten kovmayı istemelerine de şaşırmıyorum. Kendisine verilen mesajı duymayı istememelerine de şaşmamalı.
ve Amos'un işi daha bitmemiştir.
Amos 3. bölümde Tanrı'nın İsrail ulusunun bütününe suçlamasını görmekteyiz. Amos 3. bölüm 1. ayet şöyle der. Ey İsrailler, kulak verin Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere diyor. Tanrı şimdi ulusun bölündüğü gerçeğini görmezlikten gelir. Mısır'dan çıkarttığı İsrail ailesinin bütününe hitap ettiğini söyler. Tanrı'nın gözünde iki ulus değil tek bir ulus vardır. 12 oymak Tanrı'nın önündeki tek bir aileyi oluşturur. Amos 3. bölüm 2. ayette yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı konuşursa peygamber susamaz der. Tanrı onlara durumlarını bildirmektedir. Amos işte böyle bir peygamberdi. Lafı uzatıp gebelemiyordu. Sözünü esirgemezdi. Ortaya çıkıp Tanrı'nın suçlarından ötürü İsrail'i cezalandıracağını söyler. Politikacılar ve kahinlerin kendisini dinlememeleri büyük bir talihsizliktir. Eğer dinleselerdi İsrail'in tarihi çok başka olabilirdi. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım diyor. Tufan felaketinden sonra insan hala öylesine büyük bir günahın içindeydi ki Babil Kulesi'nde bütün insanlık Tanrı'dan ayrılmıştı. Toptan bir dinden dönüşten bahsediyoruz. Bundan sonra Tanrı Kildanilerin Ur kentine uzandı ve bir adamı çağırıp ona putperestlik dolu evinden ayrılıp kendisine göstereceği bir yere gitmesini söyledi. Tanrı İbrahim adlı bu adamdan bir ulus yapacağını ve onlara bir diyar vereceğini söyledi. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım dediğinde söylemek istediği budur. Tanrı'nın dünyaya mesajını bildirmek için bu yöntemi kullanması gerekiyordu. Babil Kulesi'nde insan bir başka tufan olursa kendisini kurtarmak için büyük kaçış yolunu inşa edememişti. Durum bundan farklıydı. Bu belli ki güneş içinde inşa edilen bir sunaktı. Bu bir tapınma yeriydi. Tufandan sonraki insanların karanlık tanrısı ve fırtına tanrısının tufanı yolladığı gibi sahte bir inançları vardı. Bu yüzden şimdi artık güneşe tapmaktaydılar. Fırat ve Dicle Vadisi'nde güneşe tapınmak oldukça yaygındı ve günümüze kadar da bu devam etmiştir. Zoroaster dinindeki ışığa tapınma günümüze kadar ulaşmıştır. Tanrı İbrahim'i ulusların arasından çağırdı. İbrahim'den İsrail ulusunu oluşturdu ve bu ulusa kendi sözünü verdi. Amacı bu ulusun dünyaya kendi sözünü vermesiydi. Ve Tanrı'nın bizim için olan amacı da budur dostum. Bu nedenden ötürü ben de Tanrı sözünün tümünü kutsal kitaptan 66 bölümün her birini günümüzde var olan her imkanı kullanarak insanlara aktarmayı isterim. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım diyor Tanrı. Sizi yargılamayı tasarlıyorum demektedir. İsrail ulusunun Tanrı'yla özel bir ilişkisi vardı. Tanrı onlara buyruklarını verdi ve İsrail'i çok sert bir şekilde cezalandırmasının nedeni de onların buyruklarının birçoğuna karşı gelmiş olmalarıydı. Gördüğünüz gibi ışık sorumluluğu gerektirir. Aydınlanmış bir ulusun, karanlıkta olan bir ulustan daha fazla sorumluluğu bulunur. Tanrı burada harika bir ilke koyar. Tanrı ışığı almış olanları karanlıkta olanlardan daha sert bir şekilde cezalandırmayı planladığını söyler. Rab İsa'da bazılarının daha çok kırbaç darbeleri, bazılarının daha az kırbaç darbeleri yiyeceğini söylemişti. Dünyanın en karanlık köşesinde çirkin, iğrenç bir putun önünde eğilen, ilkel bir putperest olmayı bu ülkedeki pazar günü kilisede oturup müjdenin bildirilişini duyan ve bu konuda hiçbir şey yapmayan sözde uygar biri olmaya yeğlediğimi birçok kere söylemişimdir. Tanrı sözünü işiten adamın onu duymayan adamdan çok daha büyük bir sorumluluğu bulunur. Bu yüzden cezanın değişik boyutları vardır. Tanrı onları suçlarından ötürü yargılamayı tasarladığını onlara açık bir şekilde bildirmektedir. Günümüzde pek çok insan Tanrı'nın sevgisi hakkında bir şey duymaktan hoşlanıyor. Tanrı'nın sevgisi gerçekten de harikadır ve hiçbir öğretmenin onu benden çok vurguladığını da düşünmüyorum. Tanrı'nın sevgisi inanmamız ve sevmemiz gereken bir olgudur. Tanrı'nın sevgisi Mesih'in çarmıhında gösterilmiştir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı sevgisini çarmıhta gösterdi ve bu sevgi reddedildiğinde cezadan başka geriye bir şey kalmaz. Birçok insan Tanrı'nın cezalandırmaması gerektiğini düşünüyor. Ama evreni onlar yönetmediği için onların görüşlerinin izlenmeyeceği kanaatindeyim. Tanrı kendisinin kutsal, doğru, adil olduğunu ve cezalandırmayı tasarladığını söyler. Günahın cezalandırılması günahın mantıklı bir sonucudur. Hatta Amos'un ne kadar gerçekçi, mantıklı bir peygamber olduğunu gösteren bir dizi soru ve cevap vardır. Belirli temel gerçekleri ele alır. Tekoa'dan, çölün kıyısından gelen bir peygamberdi.
ve oradaki uzun deneyimlerden kaynaklanan birikimiyle konuşmaktadır. Derslerini doğaya örnek vererek iletir. Günümüzdeki insanların hala öğrenmesi gereken pek çok şey olduğunu öğrenmiştir. Amos adlı bu adam bir köylüdür ve doğada birçok harika şeyi gözlemlemiştir.